Donanım Haber'den herkese merhaba, ben Özgür. Bugün Kaspersky'nin etkinliği için Kazakistan'dayız. Yanımızda da Türkiye Müdürü İlkem Hanım var. İlkem Hanım merhaba.
Merhaba.
Nasılsınız? Öncelikle onu sorayım.
İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Sağ olun, biz deyiz. Teşekkür ederiz ayrıca buradaki davet için. Dilerseniz hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. Kaspersky Türkiye için 2022 yılı nasıl geçti? 2023 için hedefleriniz neler?
Kaspersky 2022 yılında Türkiye'de gerçekten çok güzel bir yıl geçirdi. Hı hı. B2B tarafında %65 gibi bir satış büyümesine erişti. Hı hı. Bu da aslında hani müşterilerimizde teknolojilerimizin ne kadar tercih edildiğini göstergesi. Bu aslında Kaspersky'nin Türkiye'ye vermeye başladığı önemin de bir göstergesi. Hı hı. Çünkü 2022 yılından itibaren Türkiye'deki yatırımlarını arttırmaya başladı Kaspersky. Türkiye'yi çok ciddi bir potansiyel olarak görüyor ve çok önem verdiği ülkeler arasına, hani en öncelikli ülkeler arasına almış durumda Kaspersky. Hı hı. Bununla birlikte işte 2023 yılı başında da ben göreve geldim. Hı hı. Ve hani benim göreve gelmekteki temel amaçlarımdan bir tanesi Kaspersky'nin Türkiye'ye getirdiği teknoloji yatırımlarını da arttırmak. Pek çok çözümümüzü ve bazı teknolojilerimizi Türkiye'de host edecek şekilde Türkiye'ye getireceğiz ve müşterilerimize aslında hani ülkemizin içinden hizmet vermeye de devam edeceğiz. O yüzden de geleceğe çok daha fazla umutla bakıyoruz. Kaspersky'nin Türkiye'de daha da büyüyeceğini düşünüyoruz.
Güzel haber.
Evet, aynen. 2023'te de aslında daha da fazla büyümeyi düşünüyoruz. Hı hı. Türkiye'ye belli teknolojik yatırımları getireceğiz. Yani hani dediğim gibi benim göreve gelme sebeplerimden bir tanesi aslında Türkiye'deki büyümeyi yükseltmek. Tabii ki en başlıca hedefimiz aslında müşteri memnuniyetini, hı hı, arttırmak. Çünkü her şey müşteri memnuniyetiyle başlıyor. Burada müşteriye verdiğimiz servisi iyileştiriyoruz. İşte on-site Türkiye içindeki çözümlerle hani belli artık teknoloji biraz daha buluta gidiyor. Teknoloji, evet, biraz daha işte MDR gibi hani managed service'lara doğru kayıyor. Ama bunları eğer yurt dışından sağlıyorsak tabii ki Türk müşterilerimiz bundan birazcık rahatsız oluyor. Hı hı. Hem de regülasyonlar izin vermiyor. Biz bu tarz çözümlerimizi aslında Türkiye içerisinde taşıyarak Türkiye'den bu hizmetleri vermeyi hedefliyoruz. O zaman da hani müşterilerimiz için çok daha kapsamlı bir hizmet vermeye ve daha da büyümeye devam ediyor olacağız.
Peki o zaman hemen şu soruyu sorayım. Kaspersky'nin Türkiye'de en çok karşılaştığı güvenlik tehditleri neler? Özellikle son dönemde bu konuda bir değişiklik oldu mu?
Yani oltalama veya işte hani fidye yazılımları Türkiye'de, hı-hı, gerçekten çok ciddi bir artış göstermekte. Aslında bu dünyada da çok ciddi bir artış göstermekte. Çünkü 2022 yılında Kaspersky 500 milyon fidye yazılım saldırısı durdurdu. Hı-hı. Ve bu 2021 yılına göre iki misli artış gösterdi. Yani aslında 500 milyon rakamı gerçekten çok büyük, evet, bir rakam ama o rakamdan daha da önemli olan bunun çarpı 2 büyümüş olması bir senede. Evet. Şimdi aynı hızla büyüyecek olursa önümüzdeki sene 1 milyardan falan bahsediyoruz. Tabii. Yani fidye yazılımları hakikaten en işte orada hani en zayıf halka insanı da, hı-hı, çok rahatlıkla, hı-hı, kullanabildiği ve sosyal mühendislik de kullandığı ve kişiler olarak bizler artık her şeyimizi sosyal medyada herkesle paylaştığımız, evet, için çok da rahat avlanabilen bir hedef haline geldiğimiz için de bu trend en yüksek trend olarak görüyoruz.
Yani bu sabah saatlerinde bir sunum oldu. Orada da hani özellikle 2020'den bu yana Türkiye'de ciddi bir yükseliş var evet, bu tehditlerde. Depremin de sanırım burada bir etkisi olmuştur diye düşünüyorum. O zaman hemen son soruma geçeyim. Sizi de daha fazla meşgul etmeyelim. Şimdi Ukrayna ve Rusya arasında bir savaş var ve Kaspersky de Rus şirketi sonuçta. Bazı ülkelerden ambargo uygulandı Kaspersky'ye karşı. Peki bunun Türkiye'de bir olumsuz etkisi oldu mu?
Türkiye'de böyle bir olumsuz etki görmedik. Bir de aslında mesela en net etki ilk başta Avrupa ülkelerindeydi, hı-hı, ve Almanya'daydı, evet, ve Almanya mesela bir hani anons yaptı işte, hı-hı, Kaspersky'yi bırakacaksınız diye. İlk başta müşteriler buna uydular ama mesela şu anda aslında bu müşterilerden bile geri dönüşler görüyoruz. Hani, hı-hı, tekrar Kaspersky kullanmak için geri dönen müşterilerimiz olmaya başladı. Hani, hı-hı, bir de şöyle, evet, sahibimiz Rus ama biz aslında İngiltere menşeli, yani rejistrasyonumuz İngiltere olan, database'ini İsviçre'de tutan bir şirketiz. O yüzden de ambargo listesinde yokuz. Yani hani böyle resmi o listede olan zaten çok az sayıda. Hani böyle çok kısıtlı bir şey var. Hani ilk baştaki o ilk heyecanla işte belli Avrupa şirketlerinin evet hani tamam biz Rus şirketiyle çalışmıyoruz gibi bir yaklaşımı oldu ama bunu Türkiye'de görmedik. Türkiye'de bazen böyle sorular geliyor. O zaman bunu anlatıyoruz. Hani özellikle de işte Avrupa'da veya Amerika'da iş yapan firmalardan hani bize bir sorun çıkartır mı şeklinde bir soru geliyor. Kendilerinin böyle bir hani ön yargısı olduğundan değil de iş yaptıkları yerlerde sorun çıkartır mı diye. Durumu anlattığımız zaman da hani bir sorun çıkartmayacağını gösterdiğimiz zaman da. Benim kafamdaki
soru işaretleri de gitmiş oldu.
Evet, o yüzden Türkiye'de böyle bir şey görmedik. Bir de ben aslında şunu vurgulamak istiyorum. Bu polarizasyonda şu anda Kaspersky gerçekten bilakis avantajlı bir duruma geldi. Çünkü malum dünya aslında bu siber tehdit konusunda birazcık bir ikiye ayrıldı. Hani Batı bloğu, Doğu bloğu gibi düşünecek olabiliriz. İşte Doğu bloğunda Rusya, İran, Çin, hatta İsrail falan da belki biraz oralara giriyor ama özellikle Rusya, İran, Çin bloğu ve siber saldırılarının çoğunun aslında menşei oralar. Çünkü birazcık hani oradaki hackerların da çok güçlü olduğunu biliyoruz. O bölgeyi şu anda izleyebilen tek üreticiyiz. Yani tehdit istihbaratını doğru alabilen, hani o bölgedeki tehdit istihbaratını takip edebilen tek üreticiyiz. O yüzden aslında şu anda bilakis hani daha akıllı davranan müşterilerimiz bizlerle çalışmayı, mutlaka güvenlik portföylerini, güvenlik kalkanlarının içerisinde Kaspersky'yi tutmayı tercih ediyorlar.
Ya bu durum zaten çok net bir şekilde herhalde rakiplerinden öne çıkartan bir detay diye düşünüyorum. Ya,
evet, aynen, aslında kesinlikle öyle.
Hani... Tamamdır, teşekkür ederim. Hem davet için hem de bu röportaj için tekrardan teşekkür ediyorum. Bizler röportajımıza birazdan devam edeceğiz. Tekrardan selamlar. Röportajlara devam ediyoruz aynı hızla. Şimdi yanımızda Kaspersky'nin güvenlik araştırmacısı Mert Değirmenci bulunuyor. Şimdi size birkaç ufak sorum var biraz da böyle teknik tarafta. Şimdi ilk sorum şu. Artık yani ChatGPT ile birlikte yapay zeka çok daha popüler bir hale geldi ve hayatımızda artık direkt olarak kullanmaya başladık. Hatta ben birçok işimi ona yaptırıyorum. sorum da şu olacak. Hani Kaspersky'nin bu konuda bir atılımı var mı? Hani yapay zeka konusunda bir atılımı var mı? Merak ediyorum.
Kesinlikle var. Öncelikle şunu söylemem gerekir. Şu an ChatGPT kesinlikle çok ön planda ve senin dediğin gibi ben de kullanıyorum kesinlikle. Birçok işi otomatize etme anlamında gerçekten çok güçlü bir araç. Fakat Large Language Models dediğimiz bir çözüm aslında ChatGPT. Yapay zeka uygulamaları bundan önce de vardı ve Kaspersky de kendi teknolojilerinde bunun avantajını çok sıkça da kullanıyor. Örnek vermek gerekirse biz bütün tehdit detection sistem dediğimiz tehdidi yakaladığımız sistemlerin her adımında yapay zeka uygulamalarından avantaj sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü bazen yapay zeka uygulamalarını kullanmadığımız sistemlerde false positif dediğimiz, yani aslında yanlış olarak tespit edilmiş dosyalar veya alarmlar oluşabiliyor. Bunlar da günlük hayatımızı zorlaştırabiliyor her iki taraf için de. Yapay zeka uygulamalarıyla bu gibi durumların önüne geçmeye çalışıyoruz. Ayrıca dediğim gibi her adımında yapay zeka uygulamalarından fayda sağlayarak biz de kendi teknolojilerimizi de kullanıyoruz.
Anladım. Şimdi ama sonuçta siz kullanıyorsunuz ama saldırganlar da bunu ileriki kullanıyor. Peki bu konuda bir çözümünüz var mı?
Şöyle, burayı birkaç adımda incelemek lazım öncelikle. Örneğin ChatGPT'yi ele aldığımızda ChatGPT ile oltalama saldırıları dediğimiz, yani metinsel olarak örneğin mail yoluyla hedef kişilere gönderilen ve onları belli bir şeyler yapmalarını hedefleyen saldırılarda çoğu saldırgan böyle inandırıcı çözümler üretmekte zorlanıyor. Çünkü bazen kendi dilleri dışında metinler oluşturulması gerekiyor vesaire. Bu gibi durumlarda ChatGPT kötü niyetli kişiler için gerçekten çok önemli bir araç oluyor. Çünkü gerçekten inandırıcı ve doğru olduğuna güven duyulabilecek metinler üretilebiliyor. Bu gibi durumlarda aslında oltalama saldırılarının içerisine giriyor ve bizim de oltalama saldırılarına yönelik olarak geliştirdiğimiz çözümlerle Ayrıyetten kurumların çalışanlarının siber güvenlik farkındalığını arttırmak için verdiğimiz eğitimlerle bu gibi durumların önüne geçmeye çalışıyoruz.
Anladım.
Ama aynı zamanda görsel olarak üretilen Midjourney mesela çok popüler bir şu an çözüm. Görsel olarak üretilen ve yine de o görseli inceleyen kişiyi farklı duygulara veya farklı şeylere yönelten ataklar olabiliyor. Bu gibi durumlarda da yine bunların şu an üretilebilir olacağını bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bu gibi eğitimlerle aslında şey yapmaya çalışıyoruz.
Özellikle Midjourney orada biraz daha etkili sanırım. Ve hani karşı bir ona savunma çıkarmak da daha zor oluyor sanırım.
Kesinlikle. Çünkü bugün yaptığımız sunumlarda da gördüğünüz gibi aslında bir fotoğraf,
dikkat etmek gerekiyor.
Bir fotoğraf yani Midjourney ile üretilmiş bir fotoğraf bir fotoğraf yarışmasında hani şey yapılıyor yani ödül alacak kadar gidebiliyor. Dolayısıyla çok ciddi bir risk var.
Evet.
Burada da bilinçli ve birazcık daha temkinli olmaya ihtiyacımız var.
Tabii biraz da kullanıcının biraz da bilinçlenmesi gerekiyor bu konuda. O zaman son soruma geçiyorum. Elektrikli otomobiller ve her geçen gün daha çok bağlanabilirlik imkanı sunan ulaşım araçları için güvenlik tehditleri neler? Bu konuda çözümleriniz var mı?
Kesinlikle bu konu da çok önemli. Çünkü teknoloji hayatımızın artık çok içine doğru girmiş durumda. Örneğin kullandığımız araçlar, şu an kullandığımız araçlar belki çok basit işlemler yapıyor gibi görünse de aslında araçlarımız çok ciddi kapasiteli bilgisayarlarla donatıldı ve daha da donatılmaya devam ediyor. Özellikle elektrikli araçların da daha çok piyasaya çıkmasıyla beraber. Dolayısıyla hem bütün sistemlerin bir şekilde elektronik olarak kontrol edilmesi bu durum kötü niyetli kişilerin de bunu uzaktan istismar edebilecekleri ihtimalini de doğuruyor. Örneğin 100 km hızla giderken birden fren sistemini kilitleyip sizin fren yapamamanıza ve dolayısıyla kaza yapmanıza sebebiyetler verilebilir veya yapılan bazı araştırmalarda akıllı araç sistemlerine yönelik olan araştırmalarda aracın çeşitli sistemlerinin ele geçirilip o an istenilmeyen durumların ortaya çıkartılabileceği ortaya kondu. Bugün yaptığımız sunumda Kaspersky OS ismini verdiğimiz geliştirmiş olduğumuz işletim sistemiyle alakalı bir sunum da vardı hatırlarsanız. Kaspersky OS birçok endüstride kullanıldığı gibi otomotiv endüstrisinde de kullanılabiliyor ve otomotiv adaptif platform ismini verdiğimiz çözüm ile aslında bu Kaspersky OS'u kullanan bir SDK gibi düşünebilirsiniz. Akıllı araç sistemlerinde oluşabilecek kötü durumların önüne geçmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla biz de ürün portföyümüzü gelişmekte olan teknolojilerle genişletmeye çalışıyoruz.
Anladım. Aslında ülkemizde de şu anda hani TOG'un konuşulduğunu düşünürsek bu konuda aslında gündemde olması gerekiyor. Çünkü ciddi bir mesele.
Evet.
Yani hayati tehlikeye kadar gidiyor sonuçta bu durum.
Kesinlikle.
O zaman çok teşekkür ederiz Mert Bey.
Biz
başka bir eklemek istediğiniz bir şey yoksa.
Tamam. Çok teşekkür ederiz.
Biz de teşekkür ederiz. İzlediğiniz için sizlere de teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.